Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. İmam Gazali Hazretlerinin Kalplerin Keşfi Mükâşefetül Kulûb isimli eserinden okumalarımız kaldığı yerden devam ediyor. Birinci bölüm. Allah'a itaat, onu sevmek, Resulünü sevmek. Ulu Allah buyuruyor. Estaizu billah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Sadakallahul azim. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Bil ki kulun Allah'ı ve onun Resulünü sevmesi, onlara boyun eğmekle, onların emrine uymakla olur. Allah'ın kullarını sevmesi de onlara mağfiret suretiyle ikramda bulunmasıdır. Denilir ki, kul gerçek kemalin yalnız Allah'ta olduğunu, kendisine veya başkasında gördüğü her kemalin Allah'tan ve Allah sayesinde olduğunu bilince ne Allah'tan başkasını sevebilir ne de Allah'a dayanmayan bir sevgiye gönlünde yer verebilir. Bu bilgi de Allah'a ibadet etmek isteğini, ona yaklaştıracak davranışları arzu etmeyi gerektirir. Böyle olduğu için Allah sevgisi ibadet isteği ile yorumlanmış ve yine bu sevgi ibadet ederken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a uyma, ona itaate teşvik şartına bağlanmıştır. Hasan el-Basri'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimizin zamanında bir takım kimseler "Ey Muhammed, biz Rabbimizi çok severiz" demeleri üzerine yukarıdaki ayeti kerime inmiştir. Bişrel-Hafî diyor ki, "Bir gece Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm. Bana buyurdu ki, ey Bişr, Allah senin dereceni arkadaşların arasında neden yüksek kıldı biliyor musun? Hayır ya Resulullah" diye cevap verdim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, "Salihlere hizmet ettiğin için, mümin kardeşlerine nasihat ettiğin için, dostlarını ve yolumdan ayrılmayanları sevdiğin için ve yolumdan gittiğin için" diye kendi sorusuna cevap verdi. Peygamber Efendimiz buyurur ki, "Benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş olur. Beni sevenler de kıyamet günü cennette benimle birlikte olurlar." Bize bu kadar intikal eden bütün meşhur İslami eserlerde belirtildiğine göre, ahlakın bozulduğu ve halkın çeşit çeşit mezheplere kapıldığı zamanlarda Resullerin Efendisi olan Peygamber Efendimizin sünnetine sımsıkı sarılanlara 100 şehidin ecri verilecektir. Meşhur Şiratül İslam adlı kitapta böyle yazar. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. "Bana yüz çevirenler müstesna, ümmetimin hepsi cennete girecektir." Sahabiler sordular, "Ey Allah'ın Resulü, yüz çevirenler kimlerdir?" Peygamber Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. "Kim bana uyarsa cennete girecek, bana isyan edenler bana yüz çevirmişler demektir. Sünnetime uygun olarak yapılmayan her iş isyandır." Ehli tasavvuftan biri der ki, "Allah'ın farz kıldığı ibadetlerden birini bile bile terk eden veya sünnetlerden birine bilerek uymayan bir şeyhi havada uçarken, denizde yürürken, ateş yerken veya daha başka olağanüstü davranışlar gösterirken görseniz, bütün bunlara rağmen adamın davasında yalancı olduğunu, gösterdiği olağanüstülüklerin keramet değil olsa olsa istidrac olduğunu biliniz. Allah böyle kimselerden cümlemizi korusun." Cüneyd-i Bağdadi der ki, "Allah'a ancak yine Allah'ın sayesinde ulaşılabilir. Allah'a ulaşmanın yolu da Peygamber Efendimizin yoludur." Ahmet el-Hüvari der ki, "Sünnete uymaksızın işlenen her amel batıldır." Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Şiratül İslam'da bildirilmiştir. "Sünnetimi yozlaştıranlar şefaatimden mahrum kalırlar." Hikaye edildiğine göre adamın biri bir delinin cahil sayılacak bir işini görür ve durumu Maruf-ül Kerhi'ye bildirir. Maruf gülümseyerek der ki, "Kardeşim, Allah'ı sevenler içinde küçüğü büyüğü, akıllısı delisi vardır. Senin gördüğün bu adam onların delilerinden biridir." Cüneyd-i Bağdadi der ki, "Bir gün Şeyhimiz Sırrı Rahimahullah hastalandı. Hastalığının ne sebebini anlayabildik ne de nasıl tedavi edileceğini bilebildik. Bize mütehassıs bir doktor tavsiye ettiler. Şeyhin idrarını bir şişeye koyarak ona götürdük. Doktor idrara uzun uzadıya baktı, sonra bize dönerek "Zannederim bu idrar aşık birine ait olsa," dedi. "Ben bir nara koyuvererek bayılmışım, idrar şişesi de elimden düşmüş." Dönünce Sırrı'ya durumu anlattım gülümseyerek. "Allah canını almasın, nasıl da gördü," diye cevap verdi. "Şeyhim, demek ki muhabbet idrardan bile belli olurmuş," dedim. "Bana tabii," karşılığını verdi. Fudail Rahimahullah der ki, "Sana Allah'ı seviyor musun diye sordukları zaman sus, cevap verme. Çünkü eğer hayır diyecek olsan imandan çıkarsın. Buna karşılık evet diyecek olsan ve Allah'ı sevenlere yakışmayacak tavsifte bulunsan Allah'ın gazabından kork." Sufyan Rahimahullah der ki, "Allah'ı sevenleri seven kimse aslında Allah'ı seviyor demektir. Allah'a ikram eden kimselere ikram eden kimse aslında Allah'a ikram ediyor demektir." Seyil Rahimahullah der ki, "Allah'ı sevmenin alameti Kur'an-ı Kerim'i sevmektir. Allah ve Kur'an sevgisinin alameti ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı sevmektir. Peygamber sevgisinin alameti ise sünnetini sevmektir. Sünneti sevmenin alameti ise ahireti sevmektir. Ahireti sevmenin alameti ise dünyadan hoşlanmamaktır. Dünyadan hoşlanmamanın alameti de ahiret azığı olabilecek kadarının dışında onun varlığından uzak durmaktır." Ebu'l-Hasenül Zencani der ki, "İbadet binasının temeli üç direk üzerinde durur. Göz, kalp ve dil. Gözün ibadeti ibret almakladır. Kalbin ibadeti düşünmek ve duymakladır. Dilin ibadeti ise doğru konuşmak ve Allah'ı zikretmekle olur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü zikrullâhe zikran kesîrâ ve sebbihûhu bükraten ve esîle. Ey iman edenler, Allah'ı çok çok zikrediniz, onu sabah akşam noksan sıfatlardan tenzih ediniz. Anlatıldığına göre bir gün Abdullah ile Ahmet bin Hab bir yerde birlikte bulunuyorlardı. Bu arada Ahmet İbni Hab yerden bir ot kopardı. Bunun üzerine Abdullah ona dedi ki, "Bu hareket sana beş şeye mal oldu. 1. Bu hareketle kalbini Allah'ı tesbih etmekten alıkoydun. 2. Bu hareketle kendini Allah'ın zikrinden başka bir işle oyalanmaya alıştırdın. 3. Bu hareketinle başkalarının da aynı davranışta bulunmalarına ön ayak oldun. 4. O ot parçasını Allah'ı tesbih etmekten alıkoydun. Ve 5. Bu hareketinle kıyamet günü Allah'a kendi aleyhinde bir delil meydana getirdin." Sırrî radıyallahu anh der ki, "Bir gün Gürcani'yi kavrulmuş un yutarken gördüm. Neden başka bir şey yemiyorsun?" diye sordum. Bana şöyle dedi, "Yiyeceği çiğnemek ile yutmak arasında 70 tesbihlik bir zaman geçtiğini hesap ettim. O yüzden 40 yıldır hiç ekmek çiğnemedim." Nakledildiğine göre Sehl İbni Abdullah 15 günde bir yemek yerdi. Bütün Ramazan ayı boyunca sadece bir kere yemek yerdi. Bazen 70 gün geçer de hiç yemek yemediği olurdu. Yemek yediği zaman zayıflar, aç kalınca kuvvetlendiği görülürdü. Mescid-i Haram'da 30 yıl Ebu Hammadül Esved'e komşu oldu da yerken veya içerken hiç görülmedi, her an Allah'ı zikrederdi. Anlatıldığına göre Amr İbni Ubeyd yalnız şu üç şey için evinden dışarı çıkardı. 1- Cemaatle namaz kılmak, 2- Hasta ziyaret etmek, 3- Cenaze namazı kılmak. O derdi ki, "İnsanları hırsız ve yan kesici olarak görüyorum. Ömür paha biçilmez bir nadide mücevherdir. Ondan ahirete kalacak bir hazine doldurmak gerekir. İyi bilmelisin ki ahirete talip olanların dünya hayatından el etek çekmeleri gerekir. Ancak o zaman kulun ulaşmak istediği hedef tek olur ve içi ile dışı arasında uyumsuzluk kalmaz. Böyle bir hali muhafaza etmek ancak kulun içini ve dışını devamlı kontrol altında tutması ile mümkündür." İmam Şibli der ki, İlk intisap ettiğim günlerde uykum bastırınca göz kapaklarıma tuz sürerdim. Durum daha da ağırlaşınca mili kızdırıp göz kapaklarıma sürme çekerdim. Anlatıldığına göre Vehb İbn-i Münebbih geceleyin uyuma ihtiyacını üzerinden kaldırması için Allah'a dua etmiş ve duası kabul edilerek 40 yıl hiç gece uykusu uyumamıştı. Hasan el-Haccac kendi kendine topuğundan dizine kadar 13 pranga vurur ve bu durumda her gün ve gece 1000 rekat namaz kılardı. Cüneyd-i Bağdadi ilk intisap ettiği günlerde çarşıya gelir, mağazasını açar, içeri girer ve hemen namaza dururdu. 400 rekat kıldıktan sonra evine dönerdi. Habeşi İbni Davud 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazı kıldığı bildirilmiştir. Müminin her zaman abdestli bulunması gerekir. Her abdest bozduğunda abdest tazeleyerek 2 rekat namaz kılmalıdır. Nerede oturursa otursun kıbleye yüzünün dönük bulunmasına dikkat etmesi gerekir. Kendisini daima Peygamber Efendimizin huzurunda oturuyormuş gibi farz ederek ona göre kendisine çeki düzen vermelidir. Ta ki bu düşünce altında her hareketi vakar ve ağırbaşlı olsun. Kabalıklara katlanarak her çirkin harekete karşılık vermesin. Kusurlarına karşılık hemen istiğfar etsin. Kendini ve amellerini beğenip böbürlenmesin. Çünkü kendini beğenmek şeytanın sıfatlarındandır. Tersine kendini küçümsesin, buna karşılık salihlere hürmet ve mühimse nazarı ile baksın. Çünkü salihlere hürmet etmeyi bilmeyenleri Allah onlarla bir arada bulunma nimetinden mahrum eder. İbadete hürmet etmeyi bilmeyenlerin de Allah kalplerinden ibadet lezzetini çıkartır. Anlatıldığına göre Ebu Ali Fudail bin İyad'a sordu. Ey şeyh, insan ne zaman salih sıfatını kazanır? O şöyle cevap verdi. Kulun niyeti başkalarına nasihat etmek, kalbinde Allah korkusu, dilinde doğru sözlülük bulunur ve bütün davranışları salih amel olduğu zaman o kimse salih sıfatını taşımaya hak kazanır. Ulu Allah, Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e ey Ahmet, eğer insanların günahlardan en kaçınanı ve dünyadan en el etek çekmişi olmak istiyorsan ahirete yönel diye buyurdu. Peygamber Efendimiz dünyadan nasıl el etek çekeyim diye sordu. Ulu Allah dünya varlığı olarak sade yiyecek, içecek ve giyecek kadar yanında bulundur. Yarın için hiçbir şey biriktirme, hiç durmadan beni zikret diye buyurdu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allah'ım seni nasıl devamlı zikredeyim diye sordu. Ulu Allah insanlardan uzak durmakla uykunu namaz, yemeğini açlık yap diye buyurdu. Nitekim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünyadan uzak durmak hem bedeni hem de kalbi huzura kavuşturur. Buna karşılık dünya tutkunluğu, keder ve üzüntüyü arttırır. Dünya sevgisi her günahın başıdır. Ondan uzak durmak da her iyilik ve ibadetin ilk adımıdır. Anlatıldığına göre salihlerden biri bir cemaatin yanından geçiyordu. Baktı ki bir doktor hastalıkları sayıyor ve bahsettiği hastalığın nasıl tedavi edileceğini tarif ediyordu. Salih kişi doktora seslendi. Ey bedenlerin tedavi edicisi, kalpleri de tedavi edebilir misin? Doktor, evet hastalığını bana anlat dedi. Salih kimse, bahsettiğim kalbi atışında da büzülüşünde de günahlar karartmıştır. Onun tedavisi var mıdır? Dedi. Doktor şu cevabı verdi. Böyle bir kalbin ilacı, gece gündüz Allah'a yalvarmak, yakarmak, ondan af dilemek, ona ibadet etmeye koyulmak, ondan özür dilemektir. Kalplerin tedavisi böyledir. Şifa ise gayplerin bilicisi olan Allah'tandır. Doktordan bu cevabı alan salih kişi yüksek bir nara atarak ağlaya ağlaya yoluna devam etti. Yürürken şöyle dedi. Sen ne iyi doktorsun, kalbimin tedavisini doğru bildin. Doktor sözlerini şöyle bitirdi. Bu tarifim tevbe ederek kalbiyle tevbelerin kabul edicisi olan Allah'a yönelenlerin tedavisidir. Anlatıldığına göre adamın biri bir köle satın alır. Köle efendisine der ki, efendim aramızda şu üç şart bulunacak. 1. Vakit geldiğinde farz namazları kılmama engel olmayacaksın. 2. Gündüz bana ne iş buyurursan buyur, geceleri bana iş vermeyeceksin. 3. Evinde bana benden başka hiç kimsenin giremeyeceği bir oda ayıracaksın. Adam köleye, bu şartlarını kabul ediyorum. Kalk evleri gez, kendine bir oda seç, dedi. Evleri dolaşan köle orada yıkık bir ev bulunca, burayı seçtim, der. Adam, oğlum neden yıkık bir ev seçtin, der. Köle, efendim Allah ile birlikte olunca yıkıntıların bakımlı bahçe gibi olduğunu bilmiyor musunuz, der. Köle gündüzleri efendisine hizmet eder, geceleri Allah'ına ibadete ayırırdı. Bu böyle devam edip giderken bir gece efendi evi gezmeye çıkar. Kölenin kapısı önüne varınca odayı apaydınlık içinde ve köleyi de secdeye kapanmış görür. Başından aşağı yerle gök arasına asılmış bir kandil göz kamaştırıcı bir ışık saçmaktadır. Köle Allah'ına şu sözlerle yalvarıp seslenmektedir. Allah'ım, efendimin hakkını omuzlarıma yükledin, ben de ona gündüzleri hizmet ediyorum. Eğer böyle olmasaydı gece gündüzümü sırf sana ibadet ederek geçirirdim. Beni mazur gör ya Rabbi. Köle secdeye kapanmış böyle dua ederken efendisi ondan gözlerini ayırmıyor. Nihayet tan yeri ağrır, kandil geri alınır ve odanın tavanı geri kapanır. Adam geri döner, varıp olup bitenleri karısına anlatır. Ertesi gece olunca bu sefer karısının elinden tutarak odanın kapısı önündeki ikisi gelirler. Köle yine secdeye kapanmıştır. Kandil yine başından aşağı sarkmıştır. Karı koca kapının önünde dikilip gözyaşları içinde köleye bakarlar. Sonunda yine bir gün ağarır. Bunun üzerine efendi köleyi çağırarak ona der ki, sen Allah rızası için azatsın. Böylelikle kendini artık tamamen kendisine mazeret beyan ettiğinin, yani Allah'ın ibadetine vereceksin. Köle ellerini havaya kaldırarak şu beyti söyler. Ey sır sahibi, artık o sır açığa çıktı. Halim başkalarına malum olduktan sonra artık yaşamak istemiyorum. Sonra Allah'a şöyle yalvarır. Allah'ım senden ölüm istiyorum duası biter bitmez derhal yere düşer ve ölür. İşte salihlerin, Allah'a aşıklarının ve onun rızası peşinde koşanların halidir. Zehri Riyaz'da rivayet edildiğine göre Hazreti Musa'nın Samim'in bir arkadaşı vardır. Birlikte hoş vakit geçirirlerdi. Bir gün dostu Hazreti Musa'ya Allah'a yalvar, kendini bana iyice tanıtsın der. Dostunun ricasına uyarak Allah'a dua eden Hazreti Musa'nın duası kabul edilir. Bir müddet sonra Hazreti Musa'nın dostu dağlara düşer. Vahşi hayvanlara karışır. Musa onu iyice kaybetmiştir. Allah'a şöyle yakarır. Rabbim, o benim yakın dostum, kardeşimdi. Şimdi onu kaybetti. Bir ses ona der ki, ey Musa, beni iyice tanıyan kimse artık hiçbir insanoğlu ile düşüp kalkmaz. Rivayete göre bir gün Hazreti Yahya ile Hazreti İsa çarşıda yürürlerken karşıdan gelen bir kadın aralarından çarparak geçer. Hazreti Yahya, vallahi ben bir şey anlamadım der. Hazreti İsa Yahya'ya, Sübhanallah, vücudun yanımda ama kalbin nerede der. Hazreti Yahya şöyle karşılık verir. Ey İsa, göz kapayıp açıncasına kadar bile kalbim Allah'ımdan başkası ile irtibat kursa Allah'ı tanımadığımı anlarım. Bildirdiğine göre Allah'ı gerçekten tanımak, dünya ve ahiretin ve her ikisinden sıyrılarak sırf Allah'a yönelmek, muhabbet şarabı ile bir kere sarhoş olduktan sonra onun cemalini görünceye kadar ayılmamaktır. O kimse Rabbinin nuru içindedir. XII. Bölüm. İblis ve azabını beyan. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Kul eti'ullâhe ve resûle fe in tevellev fe innallâhe la yuhibbul kâfirîn. Sadakallahu lazim. Eğer Allah'ın emrine uymaktan ve Resulünün gösterdiği yoldan yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Nitekim ulu Allah kendini büyük görüp Allah'ın ululuğunu kabul etmediği için iblisin tevbesini kabul etmemiştir. Buna karşılık Hazreti Adem'e tevbe etmeyi ilham etmesi ve tevbesini kabul etmesi, kendi dili ile günahını itiraf etmesi, pişmanlık duyması ve kendini suçlamasından dolayıdır. Üstelik Hazreti Adem'in işlediği kusur gerçek manada günah sayılmaz. Çünkü peygamberler masumdurlar. alimler tarafından kabul edilen sahih görüşe göre ne peygamber olmadan önce ne de peygamberken günah işlemezler. Günaha düşmekten korunmuşturlar. Hazreti Adem'in kusuru sadece görünüşte günahtır. Buna rağmen o ve Hazreti Havva Allah'a şöyle seslenmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Ulu Allah bize onların yakarışını şöyle bildirmektedir. Estağfirullah. Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve illem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn. Sadakallâhu lazîm. Ey Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen hiç şüphesiz hüsrana uğrayanlardan olacağız. Görülüyor ki Hazreti Adem ve Hazreti Havva yaptıklarına pişman olarak hemen tevbeye yönelmişler ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmemişlerdir. Tekim yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden sakın ümit kesmeyiniz. İblise gelince o ne günahını itiraf etmiş, ne yaptığına pişman olmuş, ne kendini suçlamış ve ne de tevbe etmeye yönelmiş, üstelik de Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş, kendini beğenmiştir. Her kim ki tutumu şeytan gibi olursa tevbesi kabul edilmez. Buna karşılık günah işledikten sonraki tavrı, Hazreti Adem gibi olanların tevbelerini Allah kabul eder. Çünkü kaynağı, nefsi arzuların azgınlığı olan her günahın affedilmesi umulur. Ama kendini beğenmişliğe dayanan hiçbir günahın affedilmesi beklenemez. Hazreti Adem'in kusuru nefsi arzuların azgınlığına dayanıyorken, şeytanın günahı ise kendini beğenmişlikten ileri geliyordu. Anlatıldığına göre iblis bir gün Hazreti Musa'ya gelir ve ona Allah'ın kendisini elçi olarak seçtiği ve zaman zaman konuştuğu kimse sen misin diye sorar. Hazreti Musa evet, fakat sen kimsin ve ne istiyorsun diye karşılık verir. Şeytan kendini tanıtmadan Hazreti Musa'ya şu teklifte bulunur. Allah'ına bildir ki yarattıklarından biri senden tevbesinin kabul edilmesini diliyor. Bunun üzerine Allah'tan Hazreti Musa'ya şu vahiy gelir. Ey Musa, ona de ki senin hatırın için dileğini kabul ediyorum. Yalnız ona Hazreti Adem'in kabrine secde etmesini söyle. Eğer secde ederse tevbesini kabul ederek günahlarını bağışlayacağım. Hazreti Musa durumu şeytana bildirince o küplere biner. Eski büyüklenme edasını yine takınarak şöyle der. Ey Musa, ben ona cennetteyken secde etmemiştim de şimdi ölüsüne mi secde edeceğim? Rivayete göre cehennemde iblisin azabı ağırlaştırılır ve ona Allah'ın azabını nasıl buluyorsun diye sorulur. Olabileceğinden daha ağır diye cevap verir. Bunun üzerine ona denir ki Adem cennet bahçesindedir. Ona secde et, özür dile de bağışlanasın. Fakat o bu teklifi kabul etmeye yanaşmaz. Bunun üzerine çektiği azap bütün cehennemliklerin azabının 70 bin katı daha kadar ağırlaştırılır. Haberde bildirildiğine göre Ulu Allah her 100 bin senelik azap devresinden sonra şeytanı cehennemden çıkarır ve Hazreti Adem'i cennetten çıkararak şeytana ona secde etmesini emreder. Fakat şeytan bu emre uymamaya diretir. Kardeşlerim, şeytandan kurtulmak istiyorsanız Allah'a sarılınız ve ona sığınınız. Kıyamet günü gelince meydana ateşten bir kürsi kurulur. Üzerine iblis çıkar, bütün şeytanlar ve kafirler çevresine toplanır. Sesi anıran bir eşek sesi gibidir. Şöyle konuşur. Ey cehennemlikler! Allah'ın daha evvel vaat ettiklerini bugün nasıl buldunuz? Etrafındakiler hep bir ağızdan hepsi doğruymuş derler. Şeytan da onlara der ki, bugün merhametten umut kestiğim bir gündür. Bunun üzerine Allah meleklere onu ve yardakçılarını ateşten topuzlarla dövmelerini emreder. Ebediyen çıkarma emri duymaksızın 40 sene burada işkence çekerler, cehennem azabından Allah'a sığınırız. Anlatıldığına göre kıyamet günü iblis mahşere getirilir. Daha önce kurulan ateşten bir koltuğa oturması emredilir. Boynunda lanet halkası vardır. Allah azap meleklerine onu oturduğu koltuktan sürükleyerek cehenneme atmalarını emreder. Fakat boynundaki halkaya asılan melekler onu sürüklemeyi başaramazlar. Bunun üzerine Allah Cebrail'e yanına 80 bin melek alarak onu cehenneme çekmelerini emreder. Fakat o da başaramaz. Arkasından Allah İsrafil ve Azrail'e de yanlarına alacakları 80 biner melek ile birlikte aynı emri verir. Fakat bunlar da onu yerinden kıpırdatamaz. Onun üzerine Allah buyurur ki, boynunda o lanet halkası varken yaratmış olduğum bütün meleklerin bin kaç katı bile bir araya gelseler onu cehenneme taşıyamazlar. Anlatıldığına göre iblisin birinci kat gökteyken ismi Abid, ikinci kat gökteyken Zahid, üçüncü kat gökteyken Arif, dördüncü kat gökteyken Veli, beşinci kat gökteyken Takı, altıncı kat gökteyken Hazin, yedinci kat gökteyken Azazil idi. Fakat Levh-i Mahfuz'daki adı İblis idi. O sonunda başına gelecek olanları bilmiyordu. Ulu Allah kendisine Hazreti Adem'e secde etmesini emredince Allah'a dedi ki, onu benden üstün mü tutuyorsun? Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Allah Celle Celaluhu, şeytana ben dilediğimi yaparım diye cevap verdi. Kendini daha şerefli gördüğü için burun kıvırarak ve tepeden bakarak Hazreti Adem'e secde edeceği yerde arkasını çevirdi. Diğer bütün melekler bu emre uyarak kapandıkları secdede uzun bir müddet beklerken o sipsivri olarak ayakta kaldı. Melekler başlarını kaldırıp da onun kendileriyle birlikte secde etmemiş olduğunu görünce şükür maksadı ile ikinci sefer secdeye kapandılar. O ise arkadaşlarına yan bakarak, onlara katılmayı asla düşünmeyerek ve Allah'ın emrini kırdı diye hiçbir pişmanlık duymayarak yine tek başına ayakta kaldı. Bunun üzerine Allah yakışıklı vücudunu bozdu, onu domuz suretine çevirdi. Başını deve başı ve göğsünü büyük bir deve hörgücü biçimine koydu. Yüzü maymun yüzüne döndü, gözleri yüzü boyunca uzanan iki yarık halini aldı. Burun delikleri hakamet çanağı gibi açıldı, dudakları öküzünkilere döndü, azı dişleri domuzunkiler gibi ağzından dışarı fırladı. Sakalı yolundu, çenesinde sadece yedi seyrek tüy kaldı. Allah Celaluhu onu önce cennetten, sonra gökten ve daha sonra yeryüzünden kovarak adalara sürdü. Şimdi yeryüzüne ancak gizli gizli ayak basabiliyor. Kafirlerden biri olduğu için Allah'ın laneti kıyamet gününe kadar onunla birliktedir. Oysa ki daha önce yakışıklı, dört kanatlı, bilgili, çok ibadet işleyen, meleklerin tavusu ve en büyüğü olan, daha birçok imrenilir sıfatlar taşıyan bir kimseydi. Bunların hiçbirisinin ona faydası olmadı. Bundan herkesin ibret alması gerekir. Söylediğine göre iblis tuzağa düşürülünce Cebrail ve Mikail ağlamaya başlar. Allah onlara niye ağlıyorsunuz diye sorar. Onlar da sana varan yolda tuzağa düşmeyeceğimizden emin değiliz derler. Ulu Allah da onlara işte öyle olunuz. Benim yolumda tuzağa düşmeyeceğinize hiçbir zaman güvenmeyiniz buyurur. Anlatıldığına göre iblis Allah'ın katından kovulunca ona der ki, ey Rabbim, Adem yüzünden beni cennetten kovdun. Ben ondan kendi başıma öç alamam ama sen beni üzerine salarsan öcümü alabilirim. Allah Celle Celaluhu ona, seni onun oğulları üzerine salıyorum. Çünkü peygamberler senin tuzağından korunmuşlardır diye karşılık verir. O, daha başka imkanlar istiyorum der. Allah ona, onun soyundan gelen her çocuğa karşılık senin soyun iki kat hızla yürüyecek cevabını verir. Şeytan, daha da isterim der. Allah ona, onun soyundan gelenlerin kalpleri senin yatağındır. Onların damarlarında dolaşabilirsin diye karşılık verir. Şeytan, daha da isterim der. Allah ona, atlı yaya bütün yardakçılarını onun soyundan gelenlerin üzerine sal, mallarına ortak ol, yani haram yollardan kazanarak meşru olmayan yerlere sarf etmelerini sağlamaya çalış. Çocuklarına ortak ol, yani onların haram yollardan veya günah olan çiftleşme şekilleriyle çocuk peydahlamalarına çalış. Çocuklarına putperestlik inancını hortlatan isimler taktırmaya çalış. Batıl dinlere ve gayrimeşru mesleklere yönlendirilmelerine sebep ol. Onları kandırabilmek için bol bol asılsız vaatlerde bulun. Mesela putların koruyuculuğuna güvenmelerini sağlamaya çalış. Babalarının soyluluğundan medet ummayı tavsiye et. Tevbeyi sonraya bırakmalarını tavsiye et cevabını verdi. Ama Allah'ın tavsiyesi tehdit yoluyla olmuştur. Nitekim dilediğinizi yapın ayetinde de böyledir. Şeytanın bu tuzağına karşı Hazreti Adem de Allah'a der ki, ya Rabbi, onu benim üzerime saldın. Eğer senin yardımın olmazsa ona karşı kendimi savunamam. Allah Teala Hazreti Adem'e senin soyundan her yeni doğan çocuğun başına meleklerden bir koruyucu veriyorum diye cevap verir. Hazreti Adem daha çok isterim der. Allah ona iyiliklerin mükafatı 10 kattır diye cevap verir. Hazreti Adem daha fazla isterim der. Allah ona zürriyetinin canları çıkmadıkça tevbe etme imkanını ellerinden almam diye cevap verir. Hazreti Adem daha da isterim der. Nihayet Allah Teala ince eleyip sık dokumadan onları affederim diye cevap verince Hazreti Adem bununla yetiniyorum der. Bunun üzerine İblis tekrar ortaya çıkarak der ki Ya Rabbi Adem'in soyundan peygamberler yarattın, onlara kitaplar indirdin. Hani benim elçilerim? Allah kahinler diye cevap verir. Şeytan kitaplarım ne olacak diye sorar. Allah vücutlara dövmeler yoluyla işlenen yazı ve resimler cevabını verir. Şeytan sözüm ne olacak der. Allah yalan diye karşılık verir. Şeytan Kur'an'ım kitabım ne olacak der. Allah şiir diye cevap verir. Şeytan mescidim neresi der. Allah çarşı ve pazar diye karşılık verir. Şeytan evim neresi diye sorar. Allah Teala hamam diye cevap verir. Şeytan yiyeceğim ne olacak der. Allah üzerinde adım anılmayan her türlü gıda maddesi diye karşılık verir. Şeytan içeceğim ne der. Allah sarhoşluk veren bütün içecekler senin karşılığını verir. Şeytan tuzaklarım ne olacak der. Allah kadınlar cevabını verir. Evet efendim, İmam Gazali Hazretleri bu rivayetleri bizlere naklediyor. İçinden ibret alacağımız kısımları da bizlere anlatıyor. Bu konuları tabii bugünkü anlayışımızla yorumlamamız biraz zor olabilir. Fakat İmam Gazali Hazretleri'nin bin küsur yıl önce söylediği bu anlattığı rivayetleri biz içinden kendimize ibret nazarıyla alacağımız hususları dikkate almamız bizim için daha önemli ve daha doğru bir yol olacak diye düşünüyorum. Bu vesileyle bugünkü programımız tabii burada da sona eriyor. İnşallah haftaya kaldığımız yerden İmam Gazali Hazretleri'nin Kalplerin Keşfi isimli eserinden okumalarımız devam edecek efendim. Allah Teala ibret almayı hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun efendim.